Ayrım 11. Bir kadının yaşamından 24 saat ve bir yüreğin ölümü. Stefan Zweig. Sayfa 104. Adam o akşam onlarla hiç konuşmadı. Anne ile kızı ise yumruk gibi şişmiş suskunluğunu fark etmediler bile. Adam sonrasında onlarla vedalaşmadan odasına gitti, yatağa uzanıp ışığı söndürdü. Çok sonra keyifli bir akşam geçirmiş karısı geldi. Adamın uyuduğunu sanarak karanlıkta üstünü değişti. Bir süre sonra adam onun kaygısızca soluk alışını duydu. Yaşlı adam kendi yalnızlığıyla baş başa, açık gözlerini gecenin sonsuz boşluğuna dikti. Yanında karanlıkta bir şey yatıyor ve derin derin nefes alıyordu. Adam hatırlamaya çalıştı. Yanında aynı odada, aynı havayı soluyan bu beden, aynı kişinin bedeniydi. Genç ve körpeyken tanıdığı, ona bir çocuk veren bu beden, kanın en derin sırrıyla kendisine bağlıydı. Düşünmek için her defasında kendini zorlaması gerekiyordu. Yanında uzanan bu sıcak ve yumuşak bedenin sahibi, bir zamanlar hayatındaki en önemli varlıktı. Fakat ne tuhaf, hatırlamak hiçbir duygusunu harekete geçirmiyordu ve yanındakinin soluk alışları onun için kıyının çakıl taşlarına vurup sesler çıkaran küçük dalgalarının pencereden içeriye dolan mırıltılarından başka bir şey ifade etmiyordu. Her şey çok gerilerde kalmıştı ve çok önemsizdi. Küçük bir şeydi sadece. Bir tesadüf ve yabancı bir şey. Bir daha gelmemek üzere çekip gitmişti her şey. Bir kez daha titredi. Kızının yan taraftaki odasının kapısının usulcacık açıldığını duydu. Demek bugün de. Öldüğünü sandığı yüreğinde küçük, sıcak bir kıpırtı duydu. İçinde sinire benzer bir şeyler, o da büsbütün ölmeden önce birkaç saniye titredi. Fakat sonrasında o da geçti, ne isterse yapsın beni ne ilgilendirir ki? Ve yaşlı adam başını tekrar yastığa koydu. Acıyan karanlık yumuşak bir şekilde bastırıyordu. Derken mavi bir serinlik kanına karışıp rahatlattı. Ve kısa bir süre sonra gücünü kaybetmiş duygularının üzerine zayıf bir uyku kapladı. Kadın ertesi gün uyandığında kocasının paltosunu ve şapkasını giymiş olduğunu gördü. "Ne yapıyorsun?" diye sordu yarı uykulu. Yaşlı adam arkasını dönmedi bile. Kayıtsızca pijamalarını valizine koydu. Bildiğin gibi geri dönüyorum. Sadece gerekli olanları yanıma alıyorum. Diğerlerini arkamdan gönderirsiniz. Kadın irkildi. Ne oluyordu? Kocasının sesini hiç böyle duymamıştı. Her sözcük buz gibi kas katı çıkıyordu dişlerinin arasından. Yataktan fırladı. Buradan ayrılmak istemiyorsun, değil mi? Bekle, biz de geliyoruz. Ben Erno'ya söyledim zaten. Fakat adam, hayır hayır rahatsız olmayın dedi. Sertçe kabul etmediğini belirten bir hareketle, sonra da etrafına bakınmadan kapıya yöneldi. Kapıyı açmak için elindeki valizi yere bırakması gerekti. Ve bu birkaç saniye numunelerle dolu valizini binlerce kez yabancı kapıların önünde yere bıraktığını hatırlattı. Dönüp gitmeden önce daha başka siparişler için teşekkür ederdi. Fakat burada yapacak işi kalmamıştı. Bu nedenle selam falan vermedi, bakmadan, tek söz etmeden valizini eline aldı, kendisi ve geçmişi arasındaki kapıyı açıp gürültülü bir şekilde kapattı. Anne ile kız ne olduğunu anlayamamıştı. Fakat bu dikkat çekecek kadar sert ve kararlı ayrılış ikisini de tedirgin etmişti. Hemen oturup ona mektup yazdılar. Olanları açıklayan, bir yanlış anlama olduğunu söyleyen, neredeyse nazikçe, endişeyle yolculuğunun nasıl geçtiğini, eve nasıl vardığını soran, tatillerini her an yarıda kesebileceklerini açıklayıp alttan alan mektuplar yolladılar. Adam yanıt yazmadı. Onlar ısrarla yazmaya devam ettiler, telgraf çektiler, yanıt gelmedi. Sadece iş yerinden bir miktar para gönderildi. Mektuplardan birinde gerekli olduğu söylenen para. Firmanın damgasını taşıyan bir posta havalesi geldi. Ne tek bir sözcük ne de bir selam yazılmıştı. Böylesi açıklanmaz ve sıkıntılı durum eve dönüşü çabuklaştırdı. Telgrafla geleceklerini bildirmelerine rağmen istasyonda onları bekleyen kimse yoktu. evde de hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Hizmetkarların dediğine göre, yaşlı adam telgrafı dalgın dalgın okuyup masanın üzerine bırakmış ve hiçbir şey söylemeden çekip gitmişti. Akşamleyin yemek masasındaydılar, nihayet dış kapının sesini duydular. Yerlerinden fırlayıp adamı karşıladılar. Adam şaşırmış gibiydi. Anlaşılan telgrafın geldiğini unutmuştu. Ancak kayıtsız bir duyguyla kızının kollarına atılmasına katlandı ve kendisini yemek odasına götürüp bir şeyler anlatmalarına tepki göstermedi. Fakat adam tek bir soru sormadı. Sessizce prosunu içmeye başladı. Bazen soğuk yanıtlar veriyor, bazen de soruları ve söylenenleri duymuyordu. Sanki gözleri açık uyuyordu. Sonra ağır ağır kalkıp odasına gitti. Sonraki günlerde bu böyle devam etti. Karısı boş yere onunla konuşmaya çalıştı. Konuşmak için ne kadar uğraşırsa adam da kendini o kadar çekiyordu. İçinde bir şeyler kapanmıştı. Yanına yaklaşılmaz olmuştu. Kendisiyle diğerleri arasına bir duvar örmüştü. Onlarla aynı masada oturup yemek yiyor, birileri gelince bir süre sessizce oturuyor ve kendi içine çekiliyordu. Fakat artık hiçbir şeye katılmıyordu ve konuklar sohbetin ortasında gözlerine baktıklarında çekiniyorlardı. Çünkü adamın ölü ve anlamsız dalgın bakışlarıyla karşılaşıyorlardı. Yaşlı adamın gittikçe tuhaflaşan davranışları en yabancıların bile dikkatinden kaçmıyordu. Çok geçmeden tanıdıkları caddede onunla karşılaştıklarında birbirlerini dürtmeye başlamışlardı. Kentin en zenginlerinden biri olan yaşlı adam, şapkası eğri bir şekilde başını ortalamış, ceketi sigara külü dolu bir dilenci gibi duvarın dibinde gidiyordu. Her adımda tuhaf bir şekilde sallanıyordu. Çoğu zaman yüksek sesle kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Biri selam verdiğinde korku dolu bakışlarını kaldırıyordu. Biri onunla konuştuğunda boş gözlerle karşısındakine bakıyor ve elini uzatmayı unutuyordu. Başlangıçta insanlar onun sağır olduğunu sanıp sözcükleri yüksek sesle tekrar ediyordu. Fakat sorun bu değildi. Aksine adamın iç dünyasındaki uykusundan uyanması için zamana ihtiyacı oluyordu ve konuşmanın ortasında birdenbire tuhaf bir şekilde kendini unutuyordu. O zaman gözlerindeki hayat yok oluyor, karşısındakinin şaşkınlığını aldırmadan sendeliğe uzaklaşıyordu. Her defasında bulanık bir düşteyken, bulutlar arasında kendisiyle meşgulken rahatsız edilmiş gibi görünüyordu. İnsanları fark etmediği anlaşılıyordu. Hiç kimseye bir şey sormuyordu. Evde karısının kaygı içindeki çaresizliğini, kızının şaşkın sorularını fark etmiyordu. Gazete okumuyor, hiçbir konuşmayı duymuyordu. Hiçbir sözcük, hiçbir soru varlığının bu hüzünlü kayıtsızlığına bir an bile nüfuz edemiyordu. Kendi dünyası, yani işi bile ona yabancılaşmıştı. Bazen büroda mektupları imzalamak için ruhsuz bir şekilde oturuyordu. Fakat sekreter bir saat sonra imzalanmış mektupları almak için geldiğinde adamı bıraktığı yerde aynı boş bakışlarını okunmamış mektuplara dikilmiş vaziyette buluyordu. Sonunda varlığının gereksizliğini o da fark etti ve hiç gelmemeye başladı. Fakat tüm kent için en garip olan, şaşırtıcı olan şuydu. Daha önceleri hiçbir dini gruba ait olmayan adam birdenbire dindar biri oluvermişti. Her şeye kayıtsızken, yemeğe ya da randevuya hiç zamanında gelmeyen adam, ibadet saati tapınağa gitmeyi hiç ihmal etmiyordu. Orada siyah ipek takkesini giyiyor, ibadet cübbesi omuzlarında, her zaman aynı yerde, bir zamanlar babasının durduğu yerde, yorgun başını ilahiler okurken sallıyordu. Burada yarı boş, sözcüklerin yabancı ve karanlık bir şekilde çevresinde uğuldadığı bu mekanda kendisiyle baş başa kalabiliyordu. Huzur gibi bir şey, karışıklığının üzerine örtüyor ve karanlıkta yüreğine sesleniyordu. Fakat ölen birinin arkasından dua okunduğunda, ölenin akrabalarının, çocuklarının, arkadaşlarının onun için Tanrı'dan rahmet dilediklerini gördüğünde gözleri nemleniyordu bazen. O son kişiydi, biliyordu. Hiç kimse onun arkasından dua okumayacaktı. Böylece o da diğerleriyle duayı mırıldanıyor ve sanki ölmüş kendisini düşünüyordu. Bir defasında akşamleyin amaçsızca dolaşıp geri dönerken yarı yolda yağmura yakalandı. Yaşlı adam her zaman olduğu gibi şemsiye almayı unutmuştu. Birkaç kuruşa araba bulabilirdi. Kapı önleri ve cam saçakları yağmura karşı korunak olabilirdi. Fakat tuhaf adam sallana sallana, titreye titreye, hiçbir şeyi umursamadan sırılsıklam yürümeye devam etti. Ezilmiş şapkasında çamurlu su birikmişti, kollarından akan sular adımlarının önünde gölcükler oluşturuyordu. Adam aldırış etmeden ağır ağır yürümeye devam ediyordu. Neredeyse hiç insan kalmamış caddede tek başına. Sırılsıklam olmuş, her yerinden sular damlayan adam, kibar villasının efendisinden ziyade bir serseriye benziyordu. Evinin önüne geldiğinde uzak farlarını yakmış bir araba, sert bir frenle durduğunda bu dikkatsiz yayayı çamur içinde bıraktı. Işıkları yanan arabadan aceleyle karısı indi, arkasında ona şemsiye tutan kibar bir konukla ikinci bir bey. Kapının hemen önünde çarpıştılar. Kadın onu tanıdı ve onu bu durumda sırılsıklam ve her yanından sular akar bir vaziyette görünce korktu. Gayri ihtiyari bakışlarını kaçırdı, yaşlı adam hemen durumu kavradı. Karısı konuklarının yanında utanmıştı. Herhangi bir duygu, üzüntü hissetmeden karısını utanacağı bir tanıştırma faslından kurtarmak için yabancı gibi birkaç adım ötedeki hizmetkarların merdivenlerine yöneldi. Kaderine boyun eğerek içeri girdi. O günden sonra yaşlı adam kendi evine hep hizmetkarların merdivenlerinden girdi. Burada hiç kimseyle karşılaşmayacağından emindi. Burada kimseyi rahatsız etmiyordu, kimse de onu rahatsız etmiyordu. Artık yemeklere de gelmiyordu yaşlı adam. Bir hizmetçi yemeğini odasına çıkarıyordu. Bir defasında kızıyla karısı yanına gelecek oldular, utanarak ama karşı konulmaz dirençle onları geri gönderdi. Sonunda onlar da onu yalnız bıraktı. Onu sormaktan da vazgeçtiler. Adam da hiçbir şey sormuyordu. Çoktandır yabancısı olduğu diğer odalardan kahkahalar ve müzik sesleri duyuyordu. Gece yarısı arabaların gelip gittiğini duyuyordu. Fakat bütün bunlara öyle kayıtsızdı ki pencereden bile bakmıyordu. Onu niye ilgilendirsin ki? Sadece köpek arada bir yukarıya çıkıyor ve unutulan adamın yatağına uzanıyordu. Artık ölmüş olan yüreği sızlamıyordu. Fakat bedeninin içinde kara bir solucan içini kemiriyor, etini didik didik parçalıyordu. Krizler her hafta artıyordu. Sonunda acılar içindeki adam doktorların da ısrarıyla özel bir muayeneyi kabul etti. Profesör endişeliydi. Hastayı dikkatle bilgilendirirken ameliyatın şart olduğunu söyledi. Fakat yaşlı adam korkmadı. Sadece hüzünle gülümsedi. Tanrı'ya şükür sona geldim. Ağır ağır ölüme yaklaşmasının sonu gelmişti. Şimdi iyi şey olacaktı ölüm. Doktora yakınlarına bir şey söylememesini rica etti. Ameliyat gününü belirledi ve hazırlandı. Son kez hiç kimsenin onu beklemediği ve onu gördüklerinde sanki bir yabancıymış gibi davrandıkları iş yerine gitti. Son kez eski siyah deri koltuğuna oturdu. 30 yıl boyunca, yaşamı boyunca binlerce saat oturmuştu bu koltukta. Bir çek defteri getirtti, bir yaprağını doldurttu ve bu çeki bölgenin başkanına verdi. Adam çekin miktarını görünce neredeyse korktu. Bu paranın hayır işlerinde ve cenazesi için kullanılmasını istedi. Teşekkür edilmesini beklemeden hızla ve sendeleyerek oradan ayrıldı. Bu arada şapkasını düşürmüştü. Fakat onu yerden almak için eğilmedi bile. Böylece başı açık, hastalıklı sarı ve buruşuk yüzünde hüzünlü bakışlarıyla anne ve babasının bulunduğu mezarlığa yürüdü. İnsanlar ona hayretle bakıyorlardı. Orada bulunan birkaç işsiz güçsüz kişi de aynı şekilde adama hayretle baktı. Adam uzun süre ve yüksek sesle neredeyse çürümüş mezar taşlarıyla insanlarla konuşur gibi konuştu. Yanlarına gideceğini mi söylüyordu, yoksa hayır dualarını mı istiyordu? Hiç kimse ne konuştuğunu duymadı. Sadece sessiz dudakları hareket ediyordu ve dua sırasında başı gittikçe öne düşüyordu. Mezarlığın çıkışında adamı tanıyan dilenciler etrafını sardı. Adam bozuklukları ve kağıt paralarının hepsini ceplerinden boşaltıp vermişti ki, yüzü kırış kırış yaşlı bir kadın gelip yalvardı. Şaşkın adam tüm ceplerini yokladı ama hiçbir şey bulamadı. Sadece parmağında yabancı ve ağır bir şeyin varlığını hissetti. Altın nikah yüzüğüydü bu. Birden bir anısı canlandı. Hızla yüzüğü parmağından çıkarıp şaşkın bakışları altında kadına verdi. Böylece adam tamamen yoksul, tamamen boşalmış ve yapayalnız bıçak altına yattı. Yaşlı adam narkozdan ayıldığında tehlikeli durumun farkına varan doktorların haber verdiği karısı ve kızı odaya girdi. Adam mavileşmiş göz kapaklarını güçlükle açtı. "Neredeyim ben?" diyerek daha önce hiç görmediği yabancı ve beyaz odaya bakındı. Tam o sırada kızı ona sevgisini göstermek için zavallı ve bitkin yüzüne doğru eğildi. Birden kör gibi etrafına bakınan gözler tanıdık birini görüp hareket etti. Bir ışık, küçük bir ışık parladı gözlerinde. Bu oydu. Her şeyden çok sevdiği çocuk. Bu oydu. Erna'ydı. Narin, güzel çocuk. Acılaşmış dudaklarında yavaş yavaş bir gülümseme belirdi. Küçücük bir gülümseme. Kapalı ağzın çoktandır unuttuğu küçücük bir gülümseme. Bu zahmetli sevinç belirtisinden sarsılan kızı, kanı çekilmiş yanaklarından öpmek için babasının üzerine biraz daha eğildi. Fakat tam o sırada ona bir şeyler hatırlatan tatlı parfüm kokusundan mı, yoksa yarı baygın beynin unuttuğu o anı hatırlamasından mı bilinmez, yüzündeki o mutlu çizgiler bir anda kayboluverdi. Dudakları, renksiz dudakları birdenbire öfkeyle kenetlenip isteksizliğini gösterdi. Örtünün altında eli güçlükle hareket ediyor, kalkmak istiyor, iğrenç bir şeyi istemediğini işaret etmeye çalışıyordu. "Git, git!" diyerek peltek peltek ama anlaşılır sözcükler çıkarıyordu solgun dudaklarından. Kalkıp kaçacak durumda olmayan adamın titreyen yüz çizgilerindeki nefret o kadar korkunçtu ki durumdan kaygılanan doktor iki kadını kenara çekip "sayıklıyor" diye fısıldadı. "Şimdi onu yalnız bıraksanız daha iyi." İki kadın henüz dışarı çıkmıştı ki kasılan yüzü boş bir uyku haliyle gevşedi, kesik kesik nefes alıyordu. Yaşamın güç havasını alabilmek için göğsünden derin derin hırıltılar çıkıyordu. Fakat bir süre sonra yoruldu, bu acı insan besinini içine çekmekten. Doktor kalbini muayene ettiğinde çoktan durmuş olduğunu gördü, yaşlı adama artık acı vermeyecekti. Kitabın sonu 14 Temmuz 2012 sayfa 122.